Kitabın adı Alev Kıyıları. Yazarı Wilbur Smith. 14. ayrım. Bir başka albatros Michael'ın üstüne geldi. Michael olduğu yerde döndü, kıvrıla kıvrıla yükselirken kaçan hedeflere ateş edip tekrar tekrar dönerek yoluna devam etti. Canını kurtarmak üzere uçuyordu. Bire karşı 6-7 kişiydi düşman. Hepsi de tecrübeliydi. Uçuşlarından belliydi. Hızlı, çevik, korkusuz. Çatışmayı uzatmak çılgınlıktı. Michael bu arada veri pistolunu doldurmayı başardı. Yeşil dönüş sinyalini ateşledi. Şu andaki durumda bu işaret tüm filoya hemen fırlayıp mümkün olan son hızla üste doğru kaçma emri demek oluyordu. Hızla döndü, pembeli mavili bir albatrosu ateş etti. Mermilerinin Alman benzin deposundan birkaç santim aşağıya saplandığını gördü. Allah kahretsin, lanet olsun diye küfretti. Kendisi de, albatros da ayrı yönlere döndüler. Michael'ın kaçış yolu açılmış oldu. Geri kalan pilotların da uzaklaşmakta olduğunu görüyordu. Sarı burnunu indirdi, onların peşinden seyretti. Tepeler ve Morrow'a doğru gidiyordu. Başını bir kere daha çevirdi. Ardında kimse olmadığından emin olmak istiyordu. O anda Andrew'yu gördü. Andrew, Michael'ın 1000 metre kadar sancak tarafındaydı. Ana çatışmadan sıyrılmış, 3 albatrosla tek başına boğuşuyordu. Ama onları da atlatmış, geri kalan arkadaşları gibi o da üste yönelmekteydi. Michael'ın gözleri Andrew'un üzerindeki göklere döndüğünde, tüm Alman albatroslarının ilk saldırıda inmemiş olduğunu gördü. 6 tanesi hala bulutun altındaydılar. Başlarında tepeden tırnağa kıpkırmızı boyalı bir albatros vardı. Bunlar ilk patırdının bitmesini, kurtulanların belirmesini beklemişlerdi. Tuzağın ikinci sıra dişleriydi bu uçaklar. Michael biliyordu kırmızı albatrosta kim olduğunu. Adam hatların her iki yanında yaşayan bir efsaneydi. Daha şimdiden 30'dan fazla müttefik uçağı düşürmüştü. Ona Almanya'nın Kızıl Baronu deniyordu. Müttefikler bu efsaneyi çürütmeye çalışıyor. Baron Manfred von Richthofen'in yenilmezlik ününe karşı ona korkak, sırtlan diyor, adamın eşit şartlarda savaşmaktan kaçınıp, kendini av olarak hep acemileri, kaçanları, yaralı uçakları seçtiğini ileri sürüyorlardı. Belki bu suçlamaların bir gerçek yanı da vardı. İşte tepede kızıl bir akbaba gibi duruyordu çünkü. Andrew da tek başına, ondan aşağıda büyük tehlike içindeydi. En yakın müttefiki Michael'dı. O da 1000 metre uzaktaydı. Üstelik Andrew bu yeni tehlikeden habersiz gibi görünüyordu. Kızıl uçak köpek balığı burnunu dikip Andrew'ya doğru alçaldı. Diğer 5 usta Alman pilotu da onu izlediler. Michael, hiç düşünmeden Andrew'un yardımına koşmak üzere uçağını döndürmeye çalıştı ama elleriyle ayakları bilinçli istek dışında bu dönüşe karşı geldi. S-5 A'yı İngiliz hatlarının gerisindeki güvene kavuşturmak için alçalarak uçmaya devam etti. Michael, omzunun üzerinden tekrar arkaya baktığında, gerideki uçakların üzerinde, Sente'nin sevgili yüzünü görür gibi oldu. İri kara gözler, yaşlarla doluydu. Sesi kulağında diğer her gürültüyü bastıran bir fısıltıyla çınladı. Orada olacağına yemin et Michael. Sente'nin sesini duyarken, Michael, Alman filosunun tek başına duran Andrew'un üzerine doğru inişine baktı. Andrew bir kere daha, bir mucize sonucu kurtuldu. Aynı dönüşü yapıp onlara doğru döndü. Michael, kendini zorlayıp S-5 A'yı çevirmeye çalışıyor, elleri söz dinlemiyor, ayakları felç olmuş gibi görünüyordu. Alman uçaklarının o bir tek yeşil uçağı, sürüye musallat kurtlar gibi sarışlarını gördü. Andrew'yu çapraz ateş altına almaya çalışıyorlardı. Andrew onlarla olağanüstü bir cesaret ve ustalık göstererek savaşmaktaydı. Her saldırıya doğru dönmeyi başarıyor, her birini burundan karşılıyor, her birini püskürtüyordu ama yanlarında, gerisinde spandau atışları devam etmekteydi. Derken Andrew'un silahlarının sustuğunu gördü. Lewis'in kükremesi kesildi. Mermisi bitmişti. Onu doldurmanın uzun süreceğini Michael biliyordu. Vickers da besbelli fazla ısınıp sıkışma yapmıştı. Andrew pilot kabininde ayaktaydı. Vickers'a iki eliyle yükleniyor, sıkışıklığı açmaya çalışıyordu. Von Richthofen'in kırmızı albatrosu Andrew'un arkasına doğru alçalıp atış çizgisine yöneldi. "Of tanrım, hayır!" diyerek ürperdi Michael. Hala güvenli hatlara doğru ilerliyordu. Andrew'un içine düştüğü tehlike kadar kendi korkaklığı da sarsmaktaydı onu. Birden yeni bir mucize oldu. Kırmızı albatros ateş açmaksızın döndü, bir an yeşil S5A ile aynı hizada uçtu. Von Richthofen herhalde Andrew'un silahsız olduğunu görmüş olmalıydı. Çaresiz bir adama öldürmeyi kendine yakıştıramamıştı. Andrew'un takılı Vickers'la uğraştığı pilot kabininin yanından geçerken tek elini kaldırıp selam verdi. Cesur düşmana saygı. Sonra kaçan S5A'ları kovalamak üzere burnunu çevirdi. "Şükür sana Tanrım," diye gıcırdadı Michael'ın sesi. Ama Alman uçaklarının hepsi onu izlemedi. Albatroslardan bir tanesi Andrew'un yakasını bırakmamıştı. Gök mavisi bir uçaktı. Üzerinde siyah beyaz kareler vardı. Satranç tahtasını andırıyordu. Von Richthofen'den boşalan yere, Andrew'un kuyruk arkasındaki ateş hattına o geçti. Michael, Spandau'nun kekeleyen atışlarını duydu. Andrew'un benzin deposu patlarken başını ve omuzlarını alevler sardı. Havacıların ölümü demek olan yangın onu sarıp sarmaladı. Michael, Andrew'un kara bir böcek gibi pilot kabininde yükselip aşağıya atladığını gördü. Yanarak ölmektense çabuk ölümü tercih etmişti. Andrew'un boynundaki yeşil fular yanıyordu. Bir an boynunda ateşten bir gerdanlık varmış gibi göründü. Sonra vücudu hız kazandıkça alevleri rüzgar söndürdü. Vücut havada döndü, kolları ve bacakları haç gibi açıldı. Hızla aşağıya doğru düştü. 3000 metre aşağıdaki toprağa çarpmadan önce Michael onu göremez oldu. Michael, birlik iletişim subayına bağırıyordu. "Tanrı aşkına, kimse bize von Richthofen'in birliğinin bu bölgeye geldiğini bildiremez miydi? Bu orduda istihbarat diye bir şey yok mu? Bölge komutanlığında o masa adamları, Andrew'un da, bugün kaybettiğimiz öteki 6 kişinin de ölümünden sorumlu." Subay piposundan peş peşe dumanlar çekerken, "Gerçekten haksızlık dostum," diye mırıldandı. "Bu von Richthofen denilen adamı nasıl çalışır bilirsin, aklına eseni yapıyor." Von Richthofen uçaklarını üstü açık kamyonlara yükleyip, Tüncek Stafeld filosunu hat boyunca oradan oraya taşımasıyla ünlüydü. 60 tane kafadan çatlak pilotuyla, en beklenmedik yerde apansız ortaya çıkıveriyor, hazırlıksız müttefik havacıları biçiyor, bunu birkaç gün sürdürüp başka tarafa gidiyordu. "İlk uçaklarımız iner inmez komutanlığa telefon ettim. İstihbaratı onlar da daha yeni almışlar. Von Richthofen'le yanındaki sirkin, Duayi güneyindeki eski pistin orada bir süre kalacağını sanıyorlar. Şimdi Andrew öldükten sonra çok işimize yarar sanki bunu bilmek." Sözler ağzından çıktığı anda, durumun önemini anlayan Michael'ın elleri titremeye başladı. Yanağındaki sinirin seyirdiğini hissetti. Subayın odasındaki küçük pencereye doğru dönmek zorunda kaldı. Arkasında adam sessizdi. Michael'a kendini toplaması için zaman tanıyordu. Duayi'deki eski pist. Michael, ellerinin titremesini önlemek için onları ceplerine soktu. Aklını Andrew'dan uzaklaştırıp, işin teknik yönünü düşünmeye uğraştı. O yeni kazdıkları batarya siperleri. Herhalde von Richthofen'in Jack Staffel'lerini korumak için getirdiler onları oraya. "Michael, birliğe sen komuta ediyorsun. En azından geçici olarak. Komutanlık bu durumu onaylayana ya da yeni bir komutan atayana kadar." Michael, elleri hala ceplerinde, dönüp başını salladı. Sesine henüz pek güvenmiyordu. Subay ona, "Yeni bir görev programı hazırlaman gerek," dedi. Michael başındaki sersemliği geçiştirmek istiyormuş gibi kafasını iki yana salladı. "Tüm filodan eksiğiyle uçamayız," dedi. "Hele de o sirk oradayken. Bunun da anlamı, gündüzleri kendi gözlem bölgemizde sürekli kontrol sağlamalıyız demektir." Subay ona katılarak başını evet anlamında salladı. Tek tek uçaklar yollamak intihar demekti. Orası kesindi. Michael, "Operasyon gücümüz ne kadar?" diye sordu. "Şu anda 8. 4 uçağımız fena yaralı. Böyle devam ederse kanlı bir Nisan yaşayacağız korkarım." "Pekala, elden geleni yapalım. Bugün ancak 2 uçuş daha yapabiliriz. 8 uçağın hepsi bir arada. Biri öğlende, biri akşam bastırırken. Yeni çocukları mümkün olduğu kadar işe sokma." Adam notlar alıyordu. Michael, üstüne düşen yeni görevlerini düşündü. Ellerinin titremesi durdu. Yüzündeki ölü gibi renk biraz canlandı. "Komutanlığa telefon et. Alanı göz altında tutamayacağımız konusunda uyar. Ne zaman takviye yollayabilirler sor. Tahminen 6 yeni bataryanın getirildiğini söyle." Michael, harita referanslarını kendi not aldığı bloknottan okudu. "Ayrıca sirk grubunun albatroslarında dizayn değişikliği gözlemlediğimi de onlara bildir." Motor radyatörünün yeri konusundaki değişikliği anlattı. Bu yeni albatroslar, von Richthofen'in grubunda 60 kadar bulunduğunu tahmin ettiğimi söyle. Bunları yapıp bitirdiğin zaman beni ara. Yeni programı hazırlayalım. Ama çocuklara öğlende uçuş olacağını bildir. Şimdi benim banyo yapıp tıraş olmam gerek. Ne var ki, gün boyu Michael'ın Andrew'yu düşünmesine vakit olmadı. Sayısı azalmış adamlarıyla her iki uçuşa da çıktı. Alman grubunun bölgede olduğunu bilmek, hepsinin sinirlerini yıpratıyordu ama iki uçuş da olaysız geçti. Tek düşman uçağına rastlamadılar. Akşam uçuşundan döndüklerinde, Michael yanına bir şişe rom alıp, Mac'le diğer teknisyenlerin lamba ışığında, S5A'ları onarmaya çalıştığı yere gitti. Bir saatini arkadaşlarıyla birlikte geçirdi, onlara cesaret verdi. Günün kayıpları hepsini kaygılandırmış, keyiflerini kaçırmıştı. Özellikle de Andrew'nun ölümü. Hepsi ona hayrandılar. Andrew onların kahramanıydı. Yaman adamdı diyordu Mac. Dirseklerine kadar yağlar içinde, bir motor üzerinde çalışmaktaydı. Michael'ın uzattığı teneke kupa içindeki içkiyi kabul etti. Yaman adamdı binbaşı. Hepsinin düşüncesine tercüman oluyordu. Onun gibisi pek çıkmaz, pek çıkmaz. Michael, elma bahçesinden geriye doğru yürürken, ağaçların arasından gökyüzüne baktı. Yıldızlar görünüyordu. Yarın yine tam uçuş havası olacaktı. Çok korkuyordu. Kaybettim diye fısıldadı. Sinirlerim laçka artık. Ben korkağım biriyim. Andrew'yu benim korkaklığım öldürdü. Bu düşünce gün boyu hep bilinçaltındaydı ama onu bastırmıştı. Şimdi, görmeye cesaret ettiği anda, korkunun tıpkı yaralı leoparı izleyen avcı gibi davrandığını hissetti. Biliyordu, düşüncenin orada olduğunu ama farkına vardığı anda insanın içi su oluveriyordu. Korkak dedi yüksek sesle. Gözünün önünde Andrew'nun gülümsemesi, o garip miğferi geldi. Sesini duyuyor gibiydi Andrew'nun. Ne var ne yok oğlum? Sonra onu gökten aşağıya doğru düşerken gördü. Yanan yeşil fularıyla. Elleri tekrar titremeye başladı. Bir korkak diye tekrarladı. Bu acıya tek başına dayanmak zordu. Telaşla yemekhaneye doğru yürürken, suçluluk duygusu onu öyle körleştirmişti ki, habire ayağa takıldı. Defalarca düşer gibi oldu. İletişim subayı ile öbür pilotlar orada Michael'ı bekliyorlardı. Pilotların bir kısmı hala uçuş kılığındaydı. Töreni birliğin komutanı açardı hep. Gelenek böyleydi. Masada 7 şişe Johnny Walker viskisi duruyordu. Her biri kaybettikleri bir pilot içindi. Michael içeriye girince herkes ayağa kalktı. Ona değil de kaybettikleri arkadaşlarına bir saygı gösterisiydi bu. Peki arkadaşlar dedi Michael. Hadi onları yolcu edelim. En genç subay kendine düşen görevi az önce arkadaşlarından öğrenmişti. Şişelerden birini alıp açtı. Viskiler siyah etiketliydi. Cenaze törenine pek yakışıyordu. Genç subay Michael'a gelip bardağını doldurdu. Sonra kıdem sırasına göre ötekileri dolaştı. Hepsi kadehleri ellerinde beklediler. İletişim subayı ağzında piposuyla köşedeki eski püskü piyanonun başına oturdu. Chopin'in cenaze marşının açılış akorlarını çalmaya başladı. 21 numaralı uçuş birliğinin subayları hazırola geçtiler. Kadehleriyle masanın barın üzerinde tempo tutmaya koyuldular. İçlerinden bir ikisi ezgiyi alçak sesle mırıldanıyordu. Bir tezgahın üzerine ölen pilotların özel eşyaları konmuştu. Yemekten sonra bunlar açık arttırmayla satışa çıkarılacak. Pilotlara akıllara sığmayan fiyatlar ödeyecekler, yeni dullara ya da yaslı annelere birkaç kuruş daha fazla para gidebilmesine katkıda bulunmaya çalışacaklardı. Andrew'un golf sopaları vardı. Michael, arkadaşının onları kullandığını ömründe görmemişti. Sonra balık oltası vardı. İçinin kavrulduğunu hissetti. Bardağını masaya öyle hızlı vurdu ki, içindeki viskiler saçıldı, gözlerinden yaşlar akmaya başladı. Michael onları koluyla sildi. İletişim subayı son akoru da vurup kalktı. Kendi bardağını eline aldı. Kimse tek kelime söylemedi. Herkes bardağını kaldırdı. Bir an kendi düşünceleriyle baş başa kaldı. Sonra dikip bitirdiler. Genç subay hemen bardakları tekrar doldurdu. 7 şişenin de boşalması şarttı. Gelenek öyleydi. Michael akşam yemeği yemedi. Barda durup 7 şişenin bitmesine yardımcı oldu. Hala ayıktı. İçki ona hiç etki yapmıyor gibiydi. Sonunda alkolik oldum galiba diye düşündü. Andrew hep söylerdi benim geniş bir alkol kapasitem olduğunu. içki Andrew'un verdiği acıyı kör etmedi bile. Andrew'un göz sopalarının her birine, ayrıca oltaya, 5'er altın lira verdi. Artık 7 şişe boşalmıştı. Kendine bir şişe daha ısmarlayıp aldı. Çadırına yürüdü. Oltayı kucağına koyup yatağın kenarına oturdu. Andrew bu oltayla 25 kiloluk sazan balığı tuttum diye övünürdü. Michael da onu palavra sıkmakla suçlardı. Ah seni inansız diye takılırdı Andrew ona üzgün bir sesle. Ben sana başından beri inanıyordum. Michael bunu söylerken oltayı yavaşça okşadı. Şişeyi ağzına dikip içti. Az sonra Biggs gelip kapıdan baktı. Zaferinizi kutlarım efendim. Michael'ın pembe albatrosu düşürmesine 3 pilot tanıklık etmişti. Biggs, bana bir iyilik yapar mısın? Elbette efendim. Beni yalnız bırak. Aferin dostum. Şişenin 1/4'ü hala doluydu. Michael, üzerinde uçuş kılığıyla, sendeleyerek, Andrew'un motosikletinin durduğu yere doğru ilerledi. Soğuk havada motosiklete binmek düşüncelerini biraz netleştirmeye yaradı ama, kendini hala eski bir cam kadar duyarlı, çabucak kırılabilecek gibi hissediyordu. Motosikleti, ambarın kapısına park etti. Saman yığınların arasına, beklemeye gitti. Saatler, kilise çanının işaretlenmesiyle noktalana, ağır ağır geçiyordu. Saatin her vuruşuyla, Santana olan ihtiyacı daha da arttı. Sonunda dayanılmaz hale geldi. Yarım saatte bir kalkıp ambarın kapısına gidiyor, karanlık yolu gözlüyor, sonra yine şişenin başına, battaniyelerin arasına dönüyordu. Viskiyi yudumladı. Savaşın Andrew'un ölümüyle ilgili olan o birkaç saniyesi tekrar gözünün önünden, sinema şeridi gibi geçti. Çizik bir gramofon plağına daha da çok benziyordu. Hayalleri zihninden uzaklaştırmaya çalıştı, yapamadı. Andrew'un son acılarını defalarca yeniden yaşamak zorunda kaldı. Neredesin Senten? Sana şimdi öyle çok ihtiyacım var ki. Çok özlüyordu onu ama Senten gelmedi. Michael'ın karşısında bir kere daha o mavi albatros belirdi. Siyah beyaz kareli kanatları yana doğru eğiliyor, Andrew'un yeşil uçağının arkasına ateş hattına girmeye çalışıyordu. Sonra yine Andrew'un solgun yüzü, dönüp arkaya bakışı, spandauların ateş açışı. Michael, ellerini gözlerine kapatıp, parmaklarını göz çukurlarına olanca gücüyle bastırdı. Sonunda acı hayalleri kovaladı. Senten diye fısıldadı. Lütfen gel bana. Kilisenin saati 3'ü çaldı. Viski şişesi de boşalmıştı. Gelmiyor. Sonunda gerçeği kabullenmişti. Sendeleyerek ambarın kapısına yürüdü. Karanlık göklere baktı. Duyduğu suçluluğu, acıyı ve utancı dindirmek için ne yapması gerektiğini biliyordu. Sayısı azalmış filo şafağın ilk ışıklarıyla sabah uçuşuna çıktı. Hank Johnson artık 2. komutayı almıştı. Öbür başta o uçuyordu. Michael, ağaçların yukarısına çıktıkları anda hafif bir dönüş yapıp şatonun ardındaki tepeye yöneldi. Bu sabah onun orada olmayacağını her nasılsa biliyordu. Ama yine de gözlüğünü alnına itti, onu aradı. Tepe boştu. Michael arkasına bakmadı bile. İleriki tepelerin üzerindeki gökyüzünü tararken, bugün benim düğün günüm diye düşündü. Sadıcım öldü, gelinim de. O düşünceyi bitiremedi. Gece bulutlar yine birikmişti. 12.000 kademde yoğun bir tavan vardı. Karanlık, kaşı çatık, tüm ufuklara doğru uzanıyordu. Onun aşağısı 500 kademe kadar temizdi. Aşağıda, 500 ile 1000 kadem arasında çeşitli kalınlıklarda yer yer gri bulutlar vardı. Michael filoyu bu aralıklı tabakanın bir deliğinden geçirdi, üst tabaka bulutların altında uçuş yükseltisini düzledi. Altlarındaki göklerde uçak falan yoktu. 2 ayrı filonun aynı alanı tarayıp birbirini aradığı halde karşılaşmamalarını düşünmek bir acemiye zor gelebilirdi. Ama gökler öyle derin ve engindi ki karşılaşma ihtimali aslında azdı. Hele insan düşmanlarının yerini kesinlikle bilmiyorsa. Gözleri sağa solu tararken, Michael boş kalan elini ceketinin cebine uzattı. Kalkmadan önce oraya soktuğu paketin yerinde olduğundan emin olmaya çalıştı. Tanrım, bir içki iyi gelirdi diye düşündü. Dudakları çatlak çatlaktı. Ağzının içi de öyleydi. Başında donuk bir ağrı vardı. Gözleri yanıyordu ama görüşü hala netti. Kuru dudaklarını yaladı. Andrew hep söylerdi. Akşamdan kalmayken içki içebilenler iyice ayyaş demektir derdi. Keşke yanıma şişe alacak kadar cesaretim ve zekam olsaydı. Alttaki bulutların aralarındaki deliklerden filonun mevkiini kontrol ediyordu. her uçağın hangi anda, nerenin üzerinde olduğunu bir çiftçinin kendi çiftliğini bildiği gibi bilmekteydi. 14. ayrımın sonu. Sayfa 103. Devamı 15. ayrımda.